Ayrım 18. Bir insan. Oriana Fallaci. Sayfa 253. Bölüm 12. Senin son yaz olacağını söylediğin o yaz inanılmaz olaylarla geçti. Semerkant'taki randevunu unutmayasın diye ölüm de karşına otomobil biçiminde çıktı. Papatopoulos ve Ioannidis'le Junto üyelerinin duruşmaları yeni başlamıştı. Aynı zamanda Teofilo Yannakos'la Hazizikis'in ve işkenceciler takımının duruşmaları da yapılıyordu. Biz Kıbrıs'tan Atina'ya yeni dönmüştük ki garip ve garip olduğu kadar da gereksiz sendikal kaynaklı karışıklıklarla karşılaştık. Gereksizdi çünkü duruşmalar yeni başladığı için kent zorbaları mahkeme huzurunda görmenin sevinciyle çalkalanmalıydı zaten. Tuhaftı çünkü olağan sayılmayacak bir sertlik göze çarpıyordu gösterilerde. Göstericiler Molotov kokteyli atıp polisleri taş yağmuruna tutuyorlar. Polise bir yandan göz yaşartıcı bomba atarken bir yandan da yakaladıklarını müthiş pataklıyordu. Fakat polisin yakaladığı ya da patakladığı kişiler en azgın göstericiler arasından seçilmiyordu. Hatta polis 48 saattir orada burada dolaşıp içinden Molotov kokteyli atılan siyah renkli bir Cadillac'ı görmezlikten gelmeye özen gösteriyordu. Bu da garipti. Önceleri bu olaylar solun bir hatası olarak yorumlanmıştı. Bu duruşmalar başladığı sırada sokağa dökülmenin ne gereği vardı diye düşünüldü. Fakat sonradan nizam ve kanunu iade edecek darbe için gerekli kıvılcımı çıkaracak ortamı sağın kasten hazırladığı görüşü üstünde duruldu. Bu yönde fısıltılar artmıştı. Yazıhanede üzüntülü bir hava hüküm sürüyordu. Kışlalarda savaş havası esmekteydi. Tank birlikleri alarm durumdalardı. Bazı askeri birliklerin yer değiştirdiklerini görenler olmuştu. Sükunetini koruyan bir sen vardın. Tehlikeyi büyütmeyelim. Eğer siyah renkli Cadillac olayı varsa bu arabayı saptamak gerek. Bunların kimler olduğunu araştıralım. Burada laklak etmenin anlamı yok. Akşam karanlığına doğru dışarıya çıkmış ve memnun dönmüştün. Hazırlan, gezintiye çıkacağız. Gezinti mi dedin? Gezintiye çıkılacak akşamı iyi seçtin. Evet, hem de çok şık giyinmeni istiyorum. Niçin? Çünkü bizi tutuklayacak olurlarsa şöyle diyeceğiz. Şu giyimimize bakın. Bu kıyafette gösterilere mi katılınır? Biz gezintiye çıktık. Bana zorla uzun elbise, yüksek topuklu pavuçlarımı giydirmiş, mücevherlerimi taktırmıştın. Sen de mavi takım elbiseni, ipek gömleğini giymiş, Hermes kravatını bağlamıştın. Peki bu şıklıkla göstericiler arasında mı katılacağız? Hayır, göstericilere katılmayacağız. Zaten arabayla çıkacağız. Arabayla mı? Kiraladığım otomobille. Neden araba kiraladın? Kışlalara gidip bir göz atmak ve o siyah Cadillac'ı saptamak için. İşe uygun bir araba değildi. Ucuz olsun diye külüstü bir Renault kiralamıştın. Neyse, gece yarısı olduğu zaman üç kışladaki durum hakkında fikir edinmiştik bile. Bir darbeyi haber verene herhangi bir hazırlık yoktu. Kentte de bir şey yoktu. Olayların ikinci günü Politeknik önünde kaldırımda bir patlamayla kapanmıştı. Bu patlamaya neden olan Cadillac'ın izine ise rastlayamamıştık. Aleko, giriştiğin işin okyanusta bir yüzük aramak gibi zor olduğunun farkında mısın? Evet, fakat yine de bulabileceğim duygusu doğdu içime. Nerede? Nasıl? Bilemiyorum. Gel, Politeknik Okulu'na gidelim. Henüz yarım saat olmadı oradan ayrılalı. Tekrar gidelim. Oflayıp puflayan Renault ile yeniden Politeknik Okulu'nun önüne gittik. Gençler okul bahçesinde nöbet tutuyorlardı. Bu arada siyah Cadillac görünmüş müydü? Hayır, görünmemişti. Emin miydi çocuklar? Evet, emindiler. Yanılmış olamazlar mıydı? Hayır, olamazlardı. Öyleyse bekleyeceğim. Niçin bekleyeceksin ama Aleko? İçimden bir his, Cadillac'ın geçeceğini söylüyor. Göreceksin bak. Piponu çıkarıp yaktın. Henüz yakmıştın ki, stadyum sokağından Cadillac'ın burnu göründü. Bulunduğumuz yere doğru geliyordu yavaş yavaş. Ne yapacağı belli değildi. Belki de durumu incelemeye geliyorlardı. Bizim yanımızdan ağır ağır geçiyorlardı ki, birden araba hızlandı. Plakasında CD. CD, Korps Diplomatik Sözcüklerinin baş harfleridir. Çevirenin notu. Harflerini zor seçebildik. Öylesine süratle uzaklaşmıştı. İçinde 4 kişi vardı. Bunlardan 3'ü 30 yaşlarındaydı. 3'ü de siyah saçlı, küstah bakışlı kişilerdi. Öbürü ise saçları grileşmiş, çiçekli bir gömlek giymiş olmasına karşın otoriter görünüşlü biriydi. Hadi çabuk diyerek beni Renault'a itip direksiyona geçtin. Ölüm yeniden karşımızdaydı. Bu kez ölümün gözleri 2 otofarıydı, vücudu araba tekeri biçimindeydi. Sesi de motor gürültüsü. Ölümle yeniden karşılaşmanın heyecanıyla arabanın zangırtısını eş tempoyla titriyor gibiydin. Girit'te, İtalya'da onunla karşılaştığı zamanki meydan okuyuşun gibi yine meydan okumanın zevkini, çılgınlığını yaşıyor, kah Don Quixote'un, kah Dionysos'un, kah Ahab'ın çılgınlığıyla onun karşısına çıkıyordun. Bu durumda yanındakinin hayatı senin için hiç önem taşımazdı. Kendi hayatının bile önemi yoktu. Önemli olan siyah kadillağı yakalamak, içinde kimler bulunduğunu, o dört kişinin kimliklerini, onları kimlerin gönderdiğini öğrenmek, mümkünse diz çöktürerek onları küçük düşürmekti. Bunu ölmek bahasına göze alabilirdin. O çılgınca takip, stadyum, patisiyu, Aleksandra, Kifisyas yolları boyunca sürdü. Arabamızın iki katı hız yapabilen o otomobille yarışa kalkışmıştık. Kah hızlanarak, kah yavaşlayarak bizi istediği yere çekmek, uzaklara sürüklemek istiyor gibiydi. Zaman zaman 140-150 kilometre süratle çıkıyor, sonra 90'a 80'e iniyordu. Hızını artırıp keserek izleyenleri hemen izlenenler durumuna sokuyordu. Balığı yakalamak için Misina'yı uzaltıp kısaltan balıkçı örneği. Balığı yormaya çalışıyorlardı. Bunu sen de biliyordun. Fakat takipten vazgeçmiyordun. Yüzün gerilmiş, ellerin direksiyona yapılmış durumda hoplayarak, zıplayarak, kayarak son süratle koşuyordun. Yapma. Ölüme mi susadın? Bunlar bizimle dalga geçiyorlar. İstedikleri an hız yapıp kaçabilecekleri halde kaçmıyorlar. Anlamıyor musun? Diye sana yalvarıyordum. Kim bilir? Bizi nereye sürüklemek ve orada kıstırmak istiyorlar. Bak onlar dört kişi, biz iki kişiyiz. Onların silahları vardır. Biz silahsız durumdayız. Bu biçimde ölmek budalalık. Hem sonra neden beni de ölüme sürüklüyorsun? Başkalarının hayatıyla oynamak niye? Söylediklerimi duymuyordum bile. Seni şimdi ilgilendiren o kadillaktı. Bazen bizi önüne katarak, bazen o önümüze atılarak bizi Mitos tepelerine götürdüler. Oradan da sağ yaparak Vula dolaylarından kıyıya saptılar. Bütün bu yollar boyunca bana bir bakış bile armağan etmedin. Zaten bir noktadan sonra itirazlarımı durdurdum, ağzımı açmadım ve kadere razı oldum. Sadece sabahın üçüne doğru Kadilla kente girerek ani bir frenle durup gri saçlı adamı indirdiğinde adamın peşinden gitmeyi düşünüyor olabilirsin diye seni uyardım. Kadillak'tan o kocaman gölgeli adamın inmesiyle karanlıkta kaybolması bir oldu. Bir anlık duraksamadan sonra adamın ardından gitme düşüncesinden vazgeçerek bizi hazırladıkları tuzağın yolunu tuttun. Kadillak'ın saptığı sokak bir çıkmazdı. Yeraltı garajına giden bir çıkmaz sokak. Kadillak oraya süzüldü, dümdüz gitti, durumundan emin gibiydi. Yeraltı garajında sesimin yankısını duydum. Geri dön. Sonunda sesin kulağıma geldi. Artık çok geç. Kapana kıstırıldık Aleko. Biliyorum. Garajın içine dek sürdün arabanı. Piponu kavrayarak arabadan indin. Benimle gel dediğini yaptım. Garajda o üç kişiden başka canlı yoktu. Yalnızca bir kedi neon ışığının yeşilimsi gölgesinde sıçrayıp gitti. Şunlara bak. Üç kişi yan yana dizilmişler bekliyorlardı. Göğüslerini öne çıkarmışlar. Eller kalçada. Bacaklar açık. İnsan dövmeye hazırlananların takındığı poz. Üçüncüsün koltuğunda silindir biçimde bir paket vardı. Anlaşılmaz biçimde birbirlerine benziyorlardı. Aynı yılışık gülüş, aynı cüsse, yeşil zeytin rengi ten, virgül biçimli bıyıklar. Üzerine oturmayan ceketler, düşük pantolonlar, yana çarpık kravatlar. Kadillan sahibi olmadıkları belliydi. Takımın beyni de o gri saçlı kişiydi mutlaka. Planı uygulayacak kişiler karşısında bulunmak tehlikeyi artırıyordu. Birkaç dirhamiye satılmış kişilerdi. Kiralık katiller daha tehlikeli olurdu. İçgüdüyle sağ elimi bir tabanca çıkaracakmış gibi çantama daldırdım. Gereksiz bir davranış değildi ama senin engin cesaretinin yanında benimki hiçti. Çenelerin gerilmiş, gözlerin kapalı onlara doğru ağır adımlarla yürüyordun. O denli yavaş ilerliyordun ki bir adımla öteki adım arasında sonsuzluğun damlaları akıyordu. Yüzünün her kısımdan öylesine bir kızgınlık ateşi fışkırıyordu ki sen o anda bir insandan çok vahşi bir hayvanı andırıyordun. Yürürken soluyordun. Onlara bir bakıyor, bir soluyordun. Önlerine vardığında durdun, teker teker yüzlerini süzdün. Sonra birden piponun kalın yanıyla silindir biçimindeki paketi yırttın. Hiçbirinden ses soluk çıkmıyordu. Bak, bu bir bombadır. Bir diktatöre atılacak bomba değil, halkın üstüne fırlatılacak bir bomba. Bu da bir Yunan faşistidir. Taşaksız bir uşak. CIA'nin, KYP'nin ve Averof'un bir uşağı. Onların çevresinde yine çok ağır ve sinir bozucu adımlarla iki tur attıktan sonra ortada duranın önüne geldin, kravatına yapışarak birkaç kez aşağılayıcı bir davranışla çekiştirdin. Bak bu da bir Yunan faşisti. Bu da taşaksız bir insan. Bu da CIA'nin, KYP'nin ve Averof'un bir uşağı. Üçü de inanılmaz biçimde sersemlemiş gibiydiler. Yine aynı biçimde üçüncüsünün önüne gelip durdun. Ben içimden bu denli sakinlik, böylesine uyuşukluk olamaz. Şimdi mutlaka saldıracaklardır diyordum. Üçüncüsünün kalbine piponu dayayarak şöyle dedim. Bu da ötekiler gibi. Şu ellerine bak. Ellerine vurdum pipoyla. Şu ceketine bak. Ceketine fiske attın. Şu yüze bak. Yüzünü sıyırdım piponla. Bunlara halk çocuğu denebilir mi? Kalabalık arasında olduklarında belki halk çocuğu diye yutturabilirler kendilerini. Ama şu durumda üçü de cesaretten yoksun, üçü de faşist, üçü de uşak. Ve bilir misiniz ben taşaksız uşaklara, faşistlere ne yaparım? Onlara hiçbir şey yapacak durumda değildin. Tek başınaydın, yanında bir kadın ve elinde de bir pipon vardı. Bu uzun elbiseli kadının yaptığı tek şey tabanca çıkaracakmış gibi elini çantasına daldırmasına ibaretti. Eğer karşısındakiler birden kendilerine gelecek olsalar, bizi bir anda yok edebilirlerdi. Bunu biliyordun. Benim davranışımı fark etmiş ve bundan yararlanarak bir kumar oynamaya hazırlanıyordun. Ya hep ya hiç. Önemli olan oynamak, meydan okumaktı. 5 saniye, 10 saniye geçti. 20, 30, 40 oldu. Kumar masasında beklemedik bir şans güldü yüzümüze. Elindeki paketini piponla yırttığın adam diz çöktü, kravatını çektiğinde haç çıkarmaya başladı. Orasını burasını piponla dürtükledikse elleriyle yüzünü kapadı. Yapma Aleko, yapma. Çoluğum çocuğum var evde bekleyen. Ne olur bırak gideyim. İnan ki Aleko, biz seni takdir ediyoruz. Çocuklarım, bayrağım üzerine yemin ederim ki seni beğeniyoruz, sayıyoruz. Bize bir şey yapma. Senin bu sözler karşısında sendelediğini fark ettim. Kızgınlığının balon gibi söndüğünü görüyorum. Neredeyse güleceksin. Gülmemek için kendini zor tutuyorsun. Kalkın ayağa ve beni izleyin. Alçaklar sizi. Benimle arabaya gelin. Ne yapacaksın Aleko? Onları Politeknik Okulu'nun önüne götüreceğim. Geleceklerini mi sanıyorsun? Evet. Gerçekten geldiler. Kuzu kuzu, büyülenmiş gibi geldiler. Western filmlerinde Şerif'in tek başına suçluları kasabaya getirip teslim edişi gibi bunlar da sana itaat ettiler. İsteğini uyarak ardından tıpış tıpış geldiler. Onları öksüre aksıra ilerleyen Renault'a atarak öğrencilerin yanına götürdüm. Öğrenciler gözlerine inanamamışlardı. Ellerindeki bombayı nasıl yaptıkları, kimlerin yardım ettiği gibi soruların sorulmasını öğrencilere bırakmıştı. Cadillac'ı kim vermişti? CD plakasını kim sağlamıştı? Aleko, sen bizimle kalmıyor musun bu soruların yanıtını almak için? Ben zaten biliyorum, siz öğrenin. İnsanların sorguya çekilip suçlanmasından hoşlanmıyorum. Sorguya çekilen aşağılık kişiler olsa bile. Gördüm. Onların hepsini gördüm. Onlar da seni gördüler mi? Tabii. Beni ilk fark eden Ladas oldu. Suikast sabahı beni gördüğünde Yorgo sanıp kardeşini, Teğmen Aleko'yu tanıyorum. O akıllıdır. Seni bu durumda görseydi sana verecek öğüdü bulunurdu. Ladas'la şaka edilmez diyen beni görünce irkildi. Sanki bir arı sokmuştu. Sapsarı kesildi yüzü. Sonra Ioannidis'in omzuna dokunarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Ioannidis dönüp gözleriyle beni aradı. Beni görünce Patakos'a haber verdi. O da kendini tutamayarak ağzını açtı. Nerede? Dönüşünceye kadar vakit geçti. Benim de ona baktığımı fark edince gözlerini suç işleyen bir çocuk gibi başka bir yere çevirdi. O Makarezos'a fısıldadı. Makarezos da Papadopoulos'a bildirdi. Papadopoulos kımıldamadı. Sandalyede dimdik oturuyor, pabuçların az ötesinde belirli bir noktaya gözlerini dikmiş bakıyordu. Baston yutmuş gibiydi. Az sonra göz bebeklerini kıpırdattı, çaktırmadan, başını bir milim bile oynatmadan, yüzünün tek kaşını kımıldatmadan beni gördü. Doğrusu ya, bu durum bana koydu. Nedir sana koyan? Kül rengi olmuş, sönmüş, donmuş gözleri bana fena koydu. Bir ölünün gözlerini andırıyordu. Taş kesilmiş o yüzde etkiledi beni. Toprak rengindeydi yüzü, hatta yeşildi. Durgun suda oluşan ölgün yeşil. Vakur bir duruşu vardı. Öbürleriyle aynı düzeyde olmadığını, başı çektiğini belli etmek istercesine duruyordu. Mahkemeye kaderin cilvesi sonucu düştüğünü anlatmak isteyen bir hali vardı. Ne olursa olsun vakur görünüyordu. Benim için sürpriz oldu bu. Çünkü ben hiçbir zaman bir insan olarak düşünmemiştim onu. Havaya uçurulması gereken bir otomobil olarak hedef almıştım. İçinde bir diktatörün bulunduğu bir otomobildi. Benim yargılanışımla onların yargılanışı arasındaki farkı düşününce sinirim oynadı. Ben elleri kelepçeli, iki polis arasında itile kakıla getirilmiş, kasten giydirilen bol giysiyle hırpani bir görünüşe sokulmuştum. Oysa Papadopoulos, ütülü, şık elbiselerle tıraş olmuş, bıyıkları düzeltilmiş, kıçının altı şilteli bir durumdaydı. Ne var ki, onu vakur görmem düşmanlık duygunu söküp atmıştı içimden. Ona düşman gözüyle bakamıyordum artık. Ya Ioannidis? Yo, Ioannidis her zaman Ioannidis'ti. Soğuk ve kibirli. Engizisyon papazı gibi duruyordu. Ioannidis hiçbir zaman yenilmişliğini kabul edecek bir insan değildir. Ioannidis'i ben anlamıyor değildim. Bazı tür diktatörlükler rastlantısız sonucu çıkmaz ortaya. Kendilerinden önceki siyasal sınıfın, onun yeteneksizliklerinin, sorumsuzluklarının ürünüdür. Onların bir sonucudur. Kendinden önceki siyasal sınıfın yalanlarının, sahtekarlıklarının meyvesidir. İşlenmiş faciaları düzeltebilmek için özgürlüğü boğmak gerektiğini inanan budalalar arasında yalnızca Papadopoulos gibiler yoktur. Ioannidis gibiler de vardır. Devirmeyi amaçladıkları iktidarın maşası olduklarını fark edemeyecek kadar beyinsiz ve şiddet dolu bu insanlar. Bunu da iyi niyetle yapıyorlar. Nitekim sonradan da ödüyorlar yaptıklarının bedelini. Aberoflar ise hiçbir zaman ödemiyorlar. Sünger gibidirler onlar. Üzerlerine kurşun bile sıksanız yine su yüzüne çıkarlar ve hep de yaşlılık nedeniyle yataklarında ölürler. Ellerinde haç ve ceplerinde de saygınlık patentiyle. Bu durumda hayır, Ioannidis bile düşmanım değildir, hayır. Bu konuda bir makale de yazmıştın. Ioannidis de Papadopoulos'un ve Junta'nın öteki üyelerinin ölüme mahkum edilmeleri için düpedüz mücadeleye girişmiştin. Makalen şöyle diyordu. 1968 ilkbaharında Junta'yı biz direnişçiler de yargıladık sayın yargıçlar. Papadopoulos'u ölüme mahkum etmiştik. Bu duruşmada verilen ölüm cezasını uygulama işini ben üzerime aldım. Biz o zamanlar iktidarı ellerinde bulunduran kişileri yargılamıştık. Siz ise şimdi iktidarı kaybetmiş ya da apansız bırakmış kişileri yargılıyorsunuz. Bizler darbeyi hatalarıyla neden olan siyasal sınıfa mensup değildik. Sizlerse bu siyasal sınıfa dahisiniz. Öyle ki bugün Korydallos salonundaki 27 sanığın yanında siz bay yargıçlar da bulunmalısınız. Sizlerle birlikte bakanlar da, müsteşarlar da, albayların cellatlığını yapmayı kabullenenler de, paralarıyla rejimi destekleyen iş adamları da, onları destekleyen gazetecilerle yazı işleri müdürleri de sanıklar arasında olmalılar. Ben Ioannidis'in yerinde olsam Aberoff'a sorardım. Nedir bu oyunun adı Aberoff? Önce beni, askeri polis örgütünün başı olarak tutuyorsun. Sonra tüm rütbe ve şeref nişanlarımla istirahati çekiyorsun. Ardından da tutuklayıp yargılıyorsun. Gizikis neden yargılanmıyor diye de sorardım. Junta iktidardan ayrıldığında Gizikis cumhurbaşkanı değil miydi? Bu duruşma bir komediden başka bir şey değildir. Eski patronları temize çıkarma stratejisidir. Çiziktirmekte olduğunuz ölüm cezalarına, daha doğrusu yazmış bulunduğunuzu bildiğim ölüm cezalarına gelince, bilirsiniz Mussolini'ler Loreto alanlarında çabucak asılırlar. Diktatörlük dönemlerinde tiranlık yapmak bir görevse, demokrasi dönemlerinde af bir gereksinimdir. Demokrasi dönemlerinde adalet mezar kazarak gerçekleştirilemez. Ioannidis ve Papadopoulos'la konuşmayı bile arzuluyordun. Ioannidis'in kibirliliğini, Papadopoulos'un suskunluğunu aşabilirsen, ESA arşivlerinde gizlenmiş belgeleri bulmayı ve Averof'a karşı kullanmayı umut ediyordun. Nasıl olsa onlara yaklaşmak zor değildi. Mahkeme salonunda muhafızların oluşturduğu aşılması kolay bir kordonun hemen ötesindeydiler. Ancak bu proje, çekingenliğin ve onların hakaret olarak alabilecekleri davranışlardan kaçınma titizliğin yüzünden kolay gerçekleşemezdi. Girer girmez fotoğrafçıların flaşları, hakkındaki fısıltılar, gazetecilerin işte geldi işaretleri seni projenden caydırıyordu. Bir gün Papadopoulos'a iyice yaklaşmıştın. Tam sesleneceğin sırada uzaktan. Papadopoulos, katil Papadopoulos, Ioannidis, katil Ioannidis, dar ağacına diye bir kadın sesi yükselmez mi? Kızarıp bozararak arkanı dönüp oradan uzaklaştın. Neden yapamıyorsun Aleko? Bilmem ki. O zamanlar onlar beni suçluyorlardı. Ben elleri kelepçeliydim. Elleri kelepçeli bir insana hakaret edemiyorum. Eski bir çırağan bile olsa. Tamam artık. Ben o mahkeme salonuna bir daha gitmeyeceğim. Sözünü tutarak bir daha da gitmedin. Verilen cezaların okunduğu gün bile hazır bulunmadın. Yargıcın ölüm cezası verişini bir kez dinledin. Ölüm cezasına mahkum edilmenin ne demek olduğunu biliyorum. Senin yerine ben gittim. Şu kanıyı edinmeme yaradı oraya gidişim. Sen somut şeylerin ipleriyle hayal aleminin iplerini birbirine bağlayarak var olmayan şeyleri görüyordun. Ya da hayal aleminde var olan şeyleri görüyordun. Her şeyden önce herhangi bir kimsenin kurşuna dizilmesi diye bir tehlike yoktu. Ölüm cezasının laf olsun diye verileceğini ve Karamanlis'in karardan bir saat sonra onları bağışlayacağını çocuklar bile biliyordu. Korydallos salonları bir trajedinin oynandığı yerden çok bir operetin son perdesini görmek üzere hazırlanan insanların oturdukları konforlu bir fuayeyi andırıyordu. Sanıklar birbirlerini selamlıyorlar, işaretleşiyorlardı. Hatta o gelmedi, kadın geldi diye beni gösterenler bile oluyordu yanındaki sanıklara. Papadopoulos'la Ioannidis ise dikkati üzerlerinde toplamak için birbiriyle yarışan kıskanç kadınlar gibi davranıyorlardı. Önceleri öldürmek istediğin kişilere karşı şimdiki tutumunu anlayamayanlar çoktu. Her şeyin tersini yapmaktan hoşlanıyor. O da ne istediğini bilmiyor diyenler vardı. O yaz benim de böyle bir düşünceye kapıldığım olmuştu. İnsanların çoğu kahramandaki yeteneklerden yoksun olduklarından onun gibi olayları iyi ve kötü iki ana çizgiye indirgeyemezler. Olayları geçmişin ve geleceğin halkalarını takarak değerlendiremezler. Bu yüzden de kahramanı eksik değerlendirebilirler. Sende tutarsız bulduğum birçok davranışındaki tutarlılığı sen öldükten sonra sezdim. Olaylar dizisinin halkalarını bulunca bence ve başkalarınca tutarsız görünen birçok olay birbirine bağlanmış oldu. Kesin bir davranış çizgisinden sapmadığını anlaşılıyordu. Örneğin Teofilo Yannakos, Hazizikis gibi işkence takımının yargılanması konusundaki tutumun doğru bir tutummuş. Bu davalara karşı değildin. Papadopoulos ve Ioannidis'le Junta'nın öbür üyelerine karşı açılan davadan biraz önce sözünü ettiklerimin davasını ayrı tutuyordun. Sence onların yargılanmaları belirli ve somut suçlar işlemelerinden ötürü gerekli değildi yalnızca. Aynı zamanda işkence yöntemleri uygulayan öteki ülkeler için de bir uyarı niteliği taşıyacaktı. Teofilo Yannakos'ların, Hazizikis'lerin davalarının devam etmesini istediğin halde bilgine başvuran mahkemeye gitmiyordun. 3 kez mahkemeden cevap gelmişti. 3'ünde de bahaneler bulmuştun tanıklık etmemek için. Hastayım, işim var, İtalya'dayım. Peki ama Aleko, bu davanın en önemli tanığı sensin. Sen de gitmezsen ne olur? Biliyorum. Ne zaman gideceksin? Bilmiyorum. Sonra bir gün ansızın telefonda bana, yarın tanıklık etmeye gidiyorum, gelecek misin? Dedin. Seni oraya gitmeye iten, kamuoyunda lehine propaganda oluşturabilecek yayınlara alet olmamak için mahkeme salonuna foto muhabirleriyle televizyoncuların alınmaması yolunda verilen bir karardı. İnanılmaz bir şey. Mahkeme başkanından böyle bir talepte kim bulunmuş olabilir? O bulunmuştur. Kimmiş o? Averof tabii. Askeri mahkemelere savunma bakanı karışır. Bu karardan vazgeçilmesi için ne yapacaksın? Hiçbir şey. Böylesi işime geliyor da ondan. Böylesi işine nasıl yarayabilir diye kendi kendime düşünmüştüm. Oldukça gösterişsiz bir senaryoydu doğrusu. Korydallos'taki mahkeme salonuna giden koridorun büyüklüğüne ve tiyatronunkini andıran görkemine karşılık senin gideceğin salonla koridor küçücük ve daracıktı. Teofilo Yannakos'la Hazizikis'lerin davalarının görüldüğü salona fazla iltifat edilmiyordu. Papadopoulos'la Ioannidis'in davaları daha büyük ilgi çekmekteydi. Mahkeme başkanı seni çağırdığı zaman garajda 3 kişiyi haklamanı sağlayan kahredici davranışına benzer yürüyüşünle tak tak diye ilerledin. Seni o durumda gören Teofilo Yannakos yeniden eski Teofilo Yannakos, Hazizikis yeniden eski Hazizikis olmuş. Mahkeme salonuna bir hareket, bir canlılık gelmişti. O ikisini hiç tanımamışsın gibi geçtin önlerinden. Mikrofona yaklaştın, sağ elini cebine soktun. Sönmüş piponu ağzına götürerek, ''Bu mahkemeden şunu istiyorum ki'' deyince, duruşmalarda o ana dek uyuklayan yargıçlar yerlerinde doğrudular ve başkanın yüzü bembeyaz kesildi. ''Siz mahkemeden hiçbir şeyi talep edemezsiniz. Talepte bulunan mahkemedir. Ne zaman ve nerede tutukluk aldığınızı söyleyeceksiniz, olayları anlatacaksınız, düşüneceğinizi istemiyoruz, tamam mı?'' Birden kafamda bir şimşek çaktı, anlamıştım. Foto muhabirleriyle televizyon kameramanlarının mahkeme salonuna alınmaları yasağını neden öyle sevinçle karşıladığını. Böylece Korydallos'taki mahkeme salonunda söylemeyeceklerini burada söyleyebilecektin. Bu durumda konuşmanı sabırla beklemem gerekiyordu. Pipo'yu yıldırım hızıyla çektin ağzından. 13 Ağustos 1968 tarihinden 21 Ağustos 1973 gününe dek tutuklu olarak alıkonundum. Sayın Başkan, yalnızca olaylardan söz edeceğim. Yalnızca olaylar. Zaten bu olaylar Sayın Mahkemenizin malumudur. Çünkü ben bu salondaki sanıkları suçlayabilmek için rejimin değişmesini bekleyenlerden değilim. Vakit kazanmak istiyorsanız 7 yıl önce yönelttiğim suçlamaları dosyadan okumanız yeterlidir. O zaman Papadopoulos'un emrindeki mahkeme üyeleri herhalde okumak zahmetine katlanmamışlardır. Sayın Başkan, o zaman yönelttiğim bu suçlamalar sizin elinizin altındaki dosyada bulunmaktadır. O olayları burada tekrarlamam için Sizin bana uygarca hitap etmenizi, adımı ve soyadımı söyleyerek bay demenizi, hatta bay milletvekili demenizi isterim. Bu arada mahkeme salonuna foto muhabirleriyle televizyon kameramanlarının alınmasını engelleyen kararın neden alındığını da açıklamanızı isterim. Bu yasak kararını alan bakanınız, Savunma Bakanı Evangelos Averof mudur? Tanık, başkanın bağırmasını aldırmadan ve pipona havada iki daire çizdirerek, "Sayın Başkan, sorumu tekrarlıyorum," dedin. "Yasak kararını koyan Savunma Bakanı Averof mudur?" Tanık, soruları yönelten benim burada, sen değil. Siz bu konudaki gerekçeyi açıklarsanız yanıt veririm. Tanık, sen nerede olduğunu unutuyorsun. Unutmuyorum. Bir askeri mahkemedeyim ve sizin gibi yargıçların hizmet ettiği, benim de 7 yıl boyunca mücadele ettiğim kişilerin suçları hakkında tanıklık etmeye gelmiş bulunuyorum. Şu anda yargılanan işkencecilerin kurbanlarını diktatörlük rejimi yasalarıyla cezalandırdığınız bir salondayım. Papadopoulos dönemi yargıçlarının gösterdikleri saygıdan daha azının reva görüldüğü bir mahkeme salonunda bulunuyorum. Sus dedim. Siz bana yine sen diye hitap etmektesiniz. Papadopoulos'un yargıçları gibi. Ve eğer sen bana sen demeye devam edersen bundan sonra ben de sen diyeceğim sana. Seni Averofaki seni. Tıpkı Papadopoulos'un yargıçlarına yaptığım gibi. Yargıçlar pür dikkat kesilmişlerdi. Yüzleri çok gergindi. Her cümleli üzerine irkiliyorlardı. Sanıklar taş kesilmişlerdi. Avukatları da öyle. Gazete muhabirleri haberi not alıyorlardı. Bu düello ne zaman bitecek diye merak etmeye başlamıştım. Fakat sonu gelmiyordu. Karşılıklı bağırışmalarda yargıcın çığlıkları üstün geliyordu. Programladığın çatışma cereyan etmekteydi. Sanık, tutuklanışından sonraki olayları öğrenmek istiyorum. Başka hiçbir şey duymak istemem. Foto muhabirliği, televizyon kameramanlarının bu salona girişlerinin neden yasaklandığını bana söylemedikçe konuşmam. Averofaki. Ve bana sen demekten vazgeçmedikçe. Benim adım Averofaki değil. Ne anlama geliyor Averofaki? Sen ne anlama geldiğini bilirsin Averofaki. Averof'un uşağı demektir. Mahkemeye hakaret söz konusu. Sus diyorum. Sen mi bana sus diyorsun? İşkencelerle, idam mangalarıyla beni susturamadılar. Sen mi bana tasma takacaksın? Ben sana tasma takmıyorum. Usule uygun olarak soruşturma yapıyorum. Soruşturma kuralları sen demeyi öngörmez. Siz demeyi öngörür Averofaki. Olayları istiyorum, olayları. Önündeki dosyada var. Oradan oku Averofaki. Sonunda boyun eğdi. Ya parlamentodan karar çıkmadan tutuklayamayacağını, ya da skandalın ona pahalıya patlayacağını, ya da yorgun düşerek sonunda dediğini sana yaptıramayacağını anladığından pes etti. Sandalyasına gömülerek, lütfen sakinleşin Bay Panagoulis. Neden işe bu açıdan bakıyorsunuz? Size sorduklarıma yanıt veriniz lütfen. Pes edişini kabul ettin. Mahkeme salonuna foto muhabirleriyle televizyoncuların alınmayışının nedenini üstelemekten vazgeçtin. Nasıl olsa bu konuda söyleyeceklerini söylemiştin. Elini cebinden çıkardın, pipoyu da ağzından ve 13 Ağustos 1968 itibariyle 21 Ağustos 1973 arasında uğradığın işkenceleri anlattın. Fakat heyecanlanarak değil, konuşmaktan bıkmış bir tavırla 30 dakika içinde özetleyiverdin hepsini. Oysa başkaları en küçük işkenceleri 5-6 saat konuşarak anlatmışlardı. Sen 1832 gün ve 1832 gecenin işkencelerini yarım saatte bitiriverdin. Anlatabileceklerin için çıkan fırsatı harcamıştın. Oysa bunları anlatma umuduydu seni hayatta tutan. Benimle buluştuğunda bir anının aklına getirdiği olayları öylesine canlı ve hararetle anlatırdın ki çıldıracak gibi olurdum kızgınlıktan. Başın alevler içinde, ayakların donmuş durumda olup bitenleri bana kollarımın arasında anlatırken yüzümü Teofilo Yannakos'un ya da Hazesikis'in yüzü olarak görürdün neredeyse. Ya da işkenceleri nezaret eden doktorun yüzü gibi görecek kadar heyecanlanırdın. Oysa mahkemede birkaç metre ötende oturan Teofilo Yannakos, Hazesikis ve öteki işkencecilerden sanki senden milyonlarca, milyonlarca kilometre ötedeki varlıklarmış gibi söz ettin. Zaman ve mekan içinde dondurmuştun onları. İsim, soyadı, kuru bilgiler verdin. Hepsi o kadar. Seni dövmüşler, sövmüşler, yumruklamışlar, bıçakla çizmişler, hayalarında sigara söndürmüşler, falakaya yatırmışlar, örtüyü boğmak istemişler, erkeklik organına iğne sokmuşlardı. Bütün bunları seks organlarını işkence yaptılar diyerek geçiştirdin. Lütfen devam edin diye mahkeme başkanı öğrenmek istemişti. Fakat sen bu kadar yeter dedin. Peki efendim, ekleyecek bir şeyiniz yok demek. İnanılmaz bir sessizlik çöktü salona. Yargıcından sanığına, avukatından gazetecisine herkes şaşıp kalmıştı. Yüzyıllarca bir bardak su beklenir de sonra verilince reddedilir mi? Acaba unuttuğunuz bir şeyler var mı diye sordu başkan. Ben hiçbir şey unutmam ama şimdilik bu kadarı yeter yanıtını verdin. Yeniden sessizlik çöktü salona. Bitmek bilmeyen bir bekleyişten sonra mahkeme başkanı tanığa soru sormak isteyen var mı dedi. Sanıklardan bir yüzbaşı sordu. Bay Panagoulis'in sorguya çekildiği sıralarda benim davranışımın nasıl olduğunu söylemesini rica edeceğim. Belki de ötekilerden ayrı tutulacağını umut ediyordu. Fakat sen onun bu umudunu söndürdün. Başını çevirmeden ve Teofilo Yannakos'la Hazizikis'in yüzüne bakmamayı özen göstererek yanıtladın. Şu andaki gibiydin. Üçüncü kez mahkeme salonuna sessizlik çökmüştü. Tanığa soru sormak isteyen başka kimse yok mu? Diye yineledi mahkeme başkanı. İşte o zaman Teofilo Yannakos kımıldadı. Yerinden kıpırdamak büyük bir enerjiye mal oluyormuş gibi tutunarak ayağa kalktı. Ayağa kalkınca boyunun uzun olduğu görülüyordu. Omuzları da genişti. Bir boksörü andırıyordu. Fakat boynu haltercilerinki gibi kalındı. İnsanda acıma duygusu uyandıran bir hali vardı. Ölü bir fil karşısında duyulan acıma gibi, Aleko. Önde olduğun için omzuna arkadan bakarak ve hüzün veren bir sesle konuştu. Aleko. Adını değil de bir dua tekrarlıyordu sanki. Bir itirafta bulunacağım Aleko. Açıklamalar mahkemeye hitaben yapılır, tanıklara değil, uyarısında bulundu başkan. Teofilo Yannakos gözlerini omzundan ayırmayarak başını eğdi. Ben biliyordum ki arkadan sana bakan gözleri omuzlarına büyük bir yük veriyordu. Bir kurşun ağırlığı, fakat başını kesinlikle arkaya çevirmiyordun. Neymiş bakalım bu açıklaman, dedi başkan. Şudur beyler, Aleko, Sayın Panagoulis. Anlatabileceği her şeyi anlatmadı. Söylemiş olduğu şeyler doğrudur. Ona karşı davranışımızdan ötürü pişman olduğumuzu, pişman olduğuma inanmasını isterim. Onu çok saydığımı, her zaman saydığımı, o zaman da saydığımı ve saydığımızı bilmesini ve inanmasını isterim. Çünkü sesi burada burkulur gibi oldu ve daha emin bir sesle devam etti konuşmasına. Çünkü beyler, bize kafa tutan tek kişi o oldu, pes etmeyen kişi. Yüzünde, vücudunda tek kas kıpırdamamıştı. Göz bile kırpmadın. Söylediklerini duyduğunu belli edecek tek bir harekette bulunmadın. Öylece bekledin, mahkemenin sona gidebileceğini söylemesi için. Söylediği zaman omuzların yine Teofilo Yannakos'a ve ötekilere dönük, yüzünü ancak profilden göstererek, kalbine doğru uzanan sol elinle piponu tutarak ve sağ kolunu da girişindeki gibi kahredici emin adımlarına eşlik edecek biçimde sallayarak mahkeme salonundan çıktın. Bir, iki, iki tok ses çıkaran adımlarla. Zakarakis'in duruşmasında ilginç bir şey olmamıştı. Fakat ilginç sayılabilecek olayla karşılaşmıştın. Konuşmanı bitirip salondan çıkarken Teofilo Yannakos elini sıkmanın yolunu bulmuştu. Peki nasıl sıktın o Teofilo Yannakos'un elini? Kollarıma yapıştı. Elimi ilk kez kirleten bok Teofilo Yannakos değil ki. Bu gerekçeyle sıktım. Hatta kucaklaştık bile. Daha doğrusu o beni kucakladı. Elini sıkmama izin verir misin deyip saldırınca her şey olup bitmişti artık. Yapma. Yaptım bitti. Peki buna ne gerek vardı Aleko? Seni anlayamıyorum artık. Çünkü mücadele halinde olan insanları anlamıyorsun. Sartre tekrar oku. Sartre'ın ne ilgisi var bununla? Kirli ellerini unutma Sartre'ın. Son perde. 4. bölüm, 3. sahne. Ezbere biliyorum. Temiz kalmaya ne kadar da özen gösteriyorsun. Ellerini kirletmekten ne kadar da korkuyorsun. Peki öyleyse, öylece temiz kal. Neye yarayacak ki? Öyleyse neden bizimle berabersin? Lekesiz temizlik rahiplere özgü bir düşüncedir. Siz aydınlar, anarşist burjuvalar hiçbir şey yapmamak için bahane buluyorsunuz. Hiçbir şey yapmamak, hareketsiz kalmak için bahane uyduruyorsunuz. Benim ellerim kirli, dirseklerime dek kirli. Boka ve kana soktum. Fakat senin ellerin her zaman temiz kalmıştı. Aleko, her zaman. İşte hep bu yüzden kaybettim ya. Aleko, sen ne yapmak istiyorsun? Neyin peşindesin? Çok önceden kararlaştırmamış olduğun. Hiçbir şeyi yapmam. Şimdi sen beni dinle yeter. Ha ne dersin? Bu duruşmalarda ilginç şeyler söyleniyor, ilginç şeyler oluyor. Kötülük bulunduğunu söylediğim o gözünde bir şimşek çaktı. Neden çaktığını soracak zaman olmadı. Belliydi. İçinde bir fırtına esmişti. Tanrı'ya isyan edip bir şeytan olmayı yeğliyor gibiydin. Siyah Cadillac peşinde koşuşun, Papadopoulos'u savunuşun, Ioannidis'i haklı çıkarışın, Zakarakis'i affedişin. Teofilo Yannakos'ta el sıkışman, gelecek fırtınanın yağacak şiddetli yağmurunu haber veriyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 271.